Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Ordubehişt 1401, Hicri Kameri 18 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 20 Mayıs 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran, Birleşmiş Milletler'in gıda güvensizliğine yönelik çabalarına destek verdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslam devrimi dünyaya dini demokrasiyi tanıttı, dedi. Tüm General Rahim Safevi, Amerika'nın nükleer anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını bildirdi. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'yi, affedersiniz, Ankara'ya NATO mesajında Türkiye'nin endişelerini gidereceklerini bildirdi. Rusya, Batı'nın eylemlerinin küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi. Kazakistan, Türkiye ordusunun askeri tatbikatına katılıyor. Şimdi haberler.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi tüm dünyanın gıda kıtlığından etkilendiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in gıda güvensizliği sorunlarını çözme çabalarını desteklediğini kaydetti. İrna'ya göre Mecid Tahti Revanchi, Güvenlik Konseyi'nin yerel saatle Perşembe günü gıda güvenliği ve düşmanlıklarla ilgili üst düzey toplantısında şunları söyledi. Gıda güvensizliği, iklim değişikliği, COVID-19 salgını ve çeşitli uluslararası çatışmaların olumsuz etkileri 40 yılı aşkın bir süredir Amerikan yaptırımlarına maruz kalan İran'da dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkiledi. Tahti Revanchi ayrıca Afganistan'dan gelen birkaç milyon mülteciyi ev sahipliği yapmak, gıda tedariki de dahil olmak üzere İran ekonomisi üzerinde baskı yarattı, dedi. Revanchi, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve uluslararası bağışçıların taahhütlerini yerine getirmek ve İran'da ikamet eden yabancı uyruklulara gerekli teknik ve mali yardımı sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, aralarında Afganistan, Yemen, Suriye ve Filistin'in de bulunduğu gıda krizinin yaşandığı ülkelerdeki duruma değinerek, Afganistan'da 22 milyon insan gıda güvensizliği yaşıyor ve ciddi şekilde yardıma muhtaç durumda, dedi. İranlı yetkili konuşmasının devamında şöyle dedi. 2022'nin başlarında Yemen'deki akut gıda güvensizliği 2021'in başlarına kıyasla krizdeki insan sayısında %8'lik bir artışla daha da kötüleşti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Filistin'deki insani durum, onlarca yıllık işgal ve İsrail rejimin apartheid politikaları nedeniyle de önemlidir. Filistin halkının gıda hakkını ciddi şekilde kısıtlayan yasa dışı Gazze ablukası bir an önce kaldırılmalıdır dedi.
İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri, İran'ın serbest ve özel ekonomik bölgelerine 163 milyon dolarlık yatırım yapıldığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in video konferansıyla katılımıyla dün Kış, Aras, Kiş, Enzeli serbest bölgelerinde 82 endüstriyel, sivil ve tarımsal proje aynı anda hizmete girdi. İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Said Muhammed dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Serbest bölgelere 148 milyon dolar ve özel bölgelere 15 milyon dolar yatırım yapıldı. Toplam 163 milyon dolara ulaşan bu rakam yeni yılda ülkenin toplam yabancı yatırımının %17'sini oluşturuyor. Said Muhammed, istatistiklere göre serbest bölgelerden 1 milyar 96 milyon dolar, özel ekonomik bölgelerden ise 15 milyar 600 milyon dolar ihracat gerçekleşti dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dinin küresel yayılması konulu konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmada, İslam devrimi dünyaya dini demokrasiyi getirdi dedi. Dinin küresel yayılımı konulu konferans çarşamba günü Meşret'teki Horasan Rezevi El Mustafa Derneği'nde başladı ve dün sona erdi. El Mustafa International Üniversite dünyanın 4000 yanından çok sayıda gönüllüyü kapsayan bir eğitim, araştırma ve yaklaşımı ile İslam, beşeri bilimler ve sosyal bilimleri genişletmek amacıyla İran'da alan kimliğe sahip bilimsel ve uluslararası bir kurumdur. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade dün Meşhed'deki Dünya Din Programı'nda konferansın ikinci gününde şunları söyledi. İslam devrimi, komünizm ve kapitalizm arasında dini demokrasinin üçüncü yolunu dünyaya tanıttı. Bugün İslam medeniyetinde meyvesi alınıyor ve bu yolda mübellirlerin yolu çok önemlidir dedi. Hatibzade, dünya ve uluslararası ilişkiler ve diplomasi kavramları değişiyor ve bugün tanık olduğumuz şey çeşitli mesajların en iyi araç ve yöntemlerle bombardımanı ve bu durumda nerede olduğumuzu görmeli ve yeni bir bakış aşamasına girmeliyiz dedi.
İran İstihbarat Bakanı İsveç İran vatandaşı Hamit Nuri'yi rehin aldı dedi. İran vatandaşı Hamit Nuri 9 Kasım 2019 tarihinde evlatlı kızının ailevi anlaşmazlıklarını çözmek için İsveç'e gitmiş. İsveç güvenlik güçleri tarafından tutuklanmış ve 30 aydır da cezaevinde tutuluyor. Nuri'nin tutuklanmasının ardından 4 ay boyunca tüm uluslararası hukuka aykırı olarak ailesiyle görüşmesine izin verilmedi. İsveç yargısı da hücre hapsinde tutulan Nuri'nin ailesini 2 yıl boyunca şahsen ziyaret etmesine izin vermedi. Ailesi onu ziyaret etmek için birkaç kez İsveç'e gitti ancak onu görmesi mümkün olmadı. İrna'ya göre İran İstihbarat Bakanı Seyit İsmail Hatip 21. Ulusal Eyalet Savcılığı Konferansı'nda yaptığı konuşmada İsveç hükümeti Siyonist rejim ve Amerika adına İran vatandaşı Hamit Nuri'yi İsveç'te yasa dışı şekilde gözaltına alıp yargıladıktan kısa bir süre sonra aslında onu rehin almıştır dedi. İran İstihbarat Bakanı ayrıca Ahmet Rıza Celali hakkında da yaptığı açıklamada şöyle dedi. Celali'nin Siyonist rejim için yaptığı casusluk kanıtlandı. İdam cezası tüm yargı aşamalarından geçti.
İran İslam İnkılabı rehberinin üst düzey askeri müşaviri ve yardımcısı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Sabavi, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını söyledi. Amerikan Başkanı Biden hükümeti İran'a diplomatik yaklaştığını ve nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini iddia ederken ama bu zamana kadar bu konuda iyi niyetini gösterecek hiçbir adım atmadı. Müzakerelere katılan ülkelerin çoğu müzakerelerin daha çabuk sonuçlanmasını istiyor. Ancak nihai bir anlaşmaya varılması Amerika'nın birkaç önemli mesele üzerinde siyasi kararlarını bekliyor. Erna'ya göre Tümgeneral Seyit Yahya Rahim Safavi dün yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti karar veriyor ve Amerikalılar da İran'ın bu kararını dikkatle görmeli ve Amerika nükleer anlaşmaya dönecektir. Tümgeneral Safavi direniş diyaloğuna da atıfta bulunarak şöyle dedi. Direniş ve devrimci söylem iç tiranlığa ve yabancı sömürgeciliğe karşı savaşmayı amaçlar ve her alanda İran İslam medeniyeti kimliğini korurken saf Muhammed-i İslam'a dayalı köklü bir değişim çağrısında bulunur. İran halkının iradesine karşı Amerika ve İsrail'in yenilgiye uğradığını vurgulayan General Safavi, Batı Asya ve İslam ülkelerinde ilk gücü yaratmak için bu koşulları aşacağız dedi.
Türkmenistan'ın İran Büyükelçisi, Türkmen şair Mahtum Kulu Firaki'nin İran ve dünya edebiyat tarihindeki yerini överek şöyle dedi. Bugün bu ünlü şairin Firdevsi, Hafız, Nizami ve Hayyam gibi yenilikçi ve klasik şiirleri dünyanın altın hazinesine girmiştir. Türkmenistan'ın İran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov, dün Türkmen şair Mahtum Kulu Firaki'nin 289. doğum günü yıldönümünde sınır kenti Ahtukay köyünde düzenlenen özel merasimde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Mahtum Kulu Firaki, Türkmen halkının en güzel ve en saf insani duygularını ve maneviyatının zirvesini ifade eder. Kurbanov ayrıca İran ve Türkmenistan liderleri arasında son görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmesi için olumlu adımlar atıldığını söyledi. Türkmenistan'ın İran Büyükelçisi bugünkü tören iki dost ve komşu ülke arasındaki kültürel ve insani işbirliğinin bir parçasıdır dedi.
4. Uluslararası Otomobil Fuarı Tahran'da ziyaretçilerin hizmetine açıldı. İran otomobil üreticileri Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yabancı ortaklarla birlikte birkaç yeni otomobilin tanıtımını da yaptı. İran Press'e göre Tahran'ın Aftan bölgesinde bugüne kadar devam eden 4. Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 50 otomotiv firması en son ürünlerini kamuoyuna sundu. İran Meclisi'nde Tahran Milletvekili Mustafa Mirselim, İran Press'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. Otomobil üreticilerinin ürünlerinin kalitesini artırarak İran arabalarını uluslararası standartlara getirmeleri gerekiyor.
Finlandiya ve İsveç'in liderleri NATO'ya üyeliklerine karşı olduğunu duyuran Ankara'nın endişelerini giderecekleri mesaj verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, NATO müttefikleri olarak Türkiye'nin güvenliğini savunacağız dedi. İsveç Başbakanı Andersson da Türkiye ile bu sorunları çözmek için diyalog yürütüldüğünü kaydetti. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin son dönemde kendilerinin üyelik başvuruları konusunda bazı endişelerini dile getirdiğini anımsatarak, Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkiler kurdu. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız mesajını verdi. İsveç Başbakanı Andersson da NATO'yu daha da güçlü bir hale getireceklerini ifade ederek her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz dedi. Amerikan Başkanı Biden, Amerika'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verdiğini belirterek söz konusu iki ülkenin üyeliğinin NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti. Öte yandan Erdoğan son yaptığı bir açıklamada İskandinav ülkelerinin terör örgütleri için misafirhane haline geldiğini belirterek Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine evet demeyeceklerini duyurmuştu.
Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Biden yönetimine Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkmakta ısrar etmesi halinde Amerikan savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını iptal etmesini söyledi. Erna'ya göre Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, hükümet yetkililerine Amerika F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının ülkenin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını kabul etmesi şartına bağlanmasını önerdi. Menendez daha önce Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı çıkmasını ve İsveç'in NATO'ya katılma hedefini olumsuz tepki vermişti. Türkiye daha önce Rus yapımı uçak savar sistemleri satın alması nedeniyle Amerikan F-35 savaş uçağı satın satın alma planının dışında bırakılmıştı. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı Nisan ayında Kongre'ye savaş uçaklarını Türkiye'ye satmak için bir anlaşma çağrısında bulunan bir mektup yazdı. Bakanlık savaş uçaklarının satışının Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını garanti edeceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna Savaşı'na katılan Rus Müslüman askerlerin cesaretlerini ve fedakarlıklarını övdü. Rusya, Donetsk ve Luhansk makamlarının saldırılara karşı savunma talebi üzerine 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı emri verdi. Rusya'ya göre bu operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve silahsızlandırmak. Rusya Devlet Başkanı Putin dün Tataristan'da Volga Bulgarlarının Müslüman oluşlarının 1. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama töreninde yaptığı konuşmada Rusya'daki Müslümanlar çoğunun gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu, atalarının geleneklerine saygı gösterdiklerini, vatana samimi hizmet ilkelerine, vatanseverlik ve adalet ideallerine bağlı kaldıklarını söyledi. Putin, Müslüman savaşçıların Ukrayna'daki özel askeri operasyon sırasında azim, cesaret ve fedakarlık sergilediğini de vurguladı.
Rusya'nın Amerikan Büyükelçisi, Batı'nın verimsiz makroekonomik kararları ve koronavirüs salgının etkisi nedeniyle küresel gıda güvenliğinin şu anda tehdit altında olduğunu söyledi. İrna'ya göre Perşembe günü Anatoly Antonov, Amerika'nın gıda kıtlığının ve küresel ekonomi krizin ana nedeninin Rusya olduğu yönündeki iddialarına tepki göstererek dünyadaki ekonomik sorunların Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonundan çok önce Batılı ülkelerin yanlış politikalarından kaynaklandığını belirterek Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının dünya çapında bir gıda güvensizliği dalgasını artırdığını söyledi.
Amerikan Senatosu, Amerikan Başkanı Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisi'nin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onayladı. Paket, 11 senatörün hayır oyuna karşı 86 senatörün evet oyu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı. Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı. Paketin resmileşmesi için Amerikan Başkanı Biden'ın onayı gerekiyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 19 PKK-YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Türk ordusunun son aylarda Irak ve Suriye topraklarına yönelik devam eden yasa dışı operasyonları söz konusu iki ülkenin ve uluslararası kuruluşlarında kınama ve tepkilerine neden oluyor.
Amerikan askeri destek konvoyları dün Irak'ta 5 kez saldırıya uğradı. Irak'taki Amerikan destek konvoylarına, çıkarlarına ve kuvvetlerine yönelik saldırılar son haftalarda giderek arttı. Irak'taki direniş grupları, Amerikan kuvvetleri Irak'ta olduğu sürece işgalci güçlere karşı mücadele hakkımızda devam edecek yönünde açıklamalar yaptılar.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri Arap rejimleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleştirmesinin bölgeye hakim olmanın yolunu açmanın bir yolu olduğunu vurguladı. El Mesire'ye göre Seyyid Abdülmelik Bedrettin el-Husi, ama eyaleti yetkilileri ve liderleriyle görüşmesinde yaptığı açıklamada düşmanlar Yemen milletinin saflarına nifak ve fitne tohumları ekmek için her yolu deneyerek ihtilaflar yoluyla kendi menfaatlerine ve milletin aleyhine neticeler almaya çalışmaktadırlar dedi.
Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklara Kontrol Ofisi dün yayınladığı bildiride Lübnan Hizbullah Hareketi'ne yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Bildiride birkaç Lübnan bankası ve şahsiyeti Hizbullah'la bağlantılı oldukları iddiasıyla yaptırım listesine alındı.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, birliklerinin Türkiye'deki Efes 2022 tatbikatına katılacağını doğruladı. Kazakistan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada 40 ülkeden birliklerin katılımıyla Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Efes 2022 askeri tatbikatına çok sayıda Kazak gücünün katılacağını duyurdu.
Ve son haberimiz, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan dün yaptığı açıklamada daha önce eski Amerikan Başkanı Trump ile görüşen Kuzey Kore liderinin mevcut Amerikan Başkanı Biden ile görüşmekle ilgilenmediğini söyledi. Analistler önümüzdeki 5 gün içinde Kuzey Kore tarafından yapılacak herhangi bir büyük nükleer silah testinin Amerikan Başkanı Biden'ın Asya müttefiklerini Çin'e karşı desteklemeyi amaçlayan Güney Kore ve Japonya ziyaretini gölgede bırakabileceğini söylüyor. Biden'ın 20 ila 24 Mayıs tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya'ya seyahat etmesi bekleniyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün İran yaptırımları ve Amerika için yeni skandal başlığını taşıyor. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü İran'a yönelik yaptırımları insan hakları ihlali olarak nitelendirdi ve Amerikan hükümetine gıda, ilaç, su ve sağlık alanlarında İran halkına yönelik yaptırımları sona erdirmesini tavsiye etti. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Elena Duhan, tek taraflı baskıcı eylemlerin insan haklarından yararlanma konusunda olumsuz etkilerine ilişkin Çarşamba akşamı düzenlediği basın toplantısında İran'a yaptığı 12 günlük ziyaretin sonuçlarını ve çeşitli yetkili ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeleri anlattı. Elena Duhan şöyle dedi: İran'a uygulanan yaptırımlar İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açısından asla haklı görülemez. Bu yaptırımlar ürün ihracatına yaptırım ve İran bankalarına yaptırım, gıda ve ilaca yaptırıma yol açmıştır. Bu da devlet gelirlerinin azalması, fiyatların artması ve kırılgan durumdaki insanlar, mülteciler ve aile geçindiren kadınların yoksulluğunu artmasına sebep oldu. İran 1978'deki İslam devrinin, 1979'daki İslam devrinin zaferinden sonra dış ticaret, petrol, finans, hizmetler ve bankacılık alanlarında çok sayıda yaptırımla karşı karşıya kaldı ama özellikle finans, ticaret sektöründeki şirketlere yönelik Amerika'nın ikincil yaptırımları doğrudan veya dolaylı olarak insanlara hedef alıyor ve hatta hastaların ilaca ve tıbbi hizmetlere erişimi kısıtlanmıştır. Ancak yaptırım uygulanan ülkelerin halkları üzerindeki yaptırımların insanlık dışı etkileri inkar edilemez. Ekonomistler farklı ülkeler üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmaların yaptırımların hedef ülkelerde gelir dağılım eşitsizliğine, yoksulluğun büyümesinin artmasına sebep olduğunu gösterdiklerini bildiriyorlar. Örneğin Amerika'nın 1991 ila 2018 yılları arasındaki yaptırımları hedef ülkelerde yoksulluğu yaklaşık %3.5 oranında arttırırken kişi başına düşen milli gelirin büyüme oranını en az %2 azalttı. Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının hedeflerinden biri olan İran'ın ticareti etkilendi ve hükümetin mali kaynaklarının bir kısmı ya yok oldu veya bloke edildi. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün bildirine göre uygulanan yaptırımlar İran ekonomisine 100 ila 120 milyar dolar arasında zarara sebep oldu.
Virginia Tech Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Cevat Salih Esfahani, uygulanan yaptırımların 2010 ila 2019 yıllar arasında İran'a olan etkisine değinerek şöyle diyor: En çok kırsal kesimdeki aileler etkilendi. 2010 yılından bu yana kırsal alanlarda yoksulluk oranı ikiye katlanırken kentsel alanlarda %60 oranında artmıştır. Hiç şüphesiz Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarından kaynaklanan benzer zararlar yoksulluğu, enflasyonu ve halk üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Bu yüzden yaptırımların sivil insanları etkilemediği iddiası kabul edilemez. Aslında İran'a yönelik ağır yaptırımların uygulanmasının başlıca hedeflerinden biri halkın yaşam koşullarını zorlaştırmak ve sağlığını tehlikeye atarak yetkililere baskı yapmaktır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları Ekim 2021'deki raporlarında Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar sonucu İran'daki bazı hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşmada karşılaştıkları sorunlara değinerek bu yaptırımların hastaların insan haklarından özellikle sağlık hakkında yararlanmalarını engellediğini vurguladılar. Amerika'nın tek taraflı yaptırımları uluslararası kuruluşlar tarafından insani yardımların ulaştırılmasını ve de onlara para transferini engelliyor. Bu nedenle yaptırımların sıradan insanlar, gruplar, hatta İran'daki Afgan göçmenler üzerindeki etkisi inkar edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuk kapsamında insan hakları ihlalidir ve Birleşmiş Milletler Özel Raportörü tarafından da onaylanmıştır. Buna dayanarak İran hükümet sözcüsü Ali Bahaduri Cehromi, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün İran'a karşı tek taraflı yaptırımların insanlık dışı ve insanlığa aykırı olmasını belirtmesinin Amerika için bir başka skandal olduğunu ve Amerika'nın insan hakları iddialarına rağmen hala İran'a maksimum baskı siyasetine devam ettiğini belirtti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah açısından Lübnan seçimleri başlığını taşıyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah önceki gece ülkedeki parlamento seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz pazar günü Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalyenin kaderinin belirlenmesi için seçmenler sandık başına gitti. Seçimlerden sadece 5 gün geçmesine rağmen açıklanan resmi sonuçlar hakkında farklı yorumlar yapılıyor. Bazıları Hizbullah ve müttefiklerinin çoğunluğu kaybederek yenilgisine inanırken diğerleri seçim sonuçlarının Lübnan'daki direnişi istikrara kavuşturduğuna inanıyor. Hizbullah hareketinin meclis seçimlerindeki yenilgisini iddia edenler mutlak çoğunluğun kaybedildiğini, sandalye sayısının 71'den 62'ye düştüğünü gerekçe gösteriyor. Fakat burada 3 önemli konuya değinmiyorlar. Birincisi Hizbullah ve müttefiklerinin bu seçimlerdeki oy sayılarının artmasıdır. İkincisi Hizbullah ve müttefiklerinin mecliste hala en fazla sandalyeye sahip olmasıdır. Ve üçüncüsü de Hizbullah ve Emel partilerinin yeni mecliste sandalye sayısının 28'den 31'e yükselmesidir. Görünüşe göre bu propagandalar uzun zaman önce Hizbullah'a karşı yürütülen baskıların ve psikolojik operasyonların devamı gibi görünüyor. Bu bağlamda Seyit Hasan Nasrullah önceki akşam yaptığı konuşmada şöyle dedi. Amerika'nın direnişe karşı yönetilen düşmanca kampanyaya rağmen ve Yakın Doğu işlerinden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı David Shanker'in de itiraf ettiği gibi bizim meclisteki oylarımız ve üyelerimiz artmıştır. Diğer konu ise Lübnan parlamentosundaki çoğunluk ve azınlığın genellikle göreceli olmasıdır. Esasen Lübnan'daki güç yapısı anlaşmaya dayalıdır ve Lübnanlı yetkililerin seçilmesi diğer rakip grupların görüşü ve onayı olmadan da mümkün değildir.
Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan'daki durumu gerçekçi bir şekilde anlayarak seçimlerde direnişin başarısız olduğu iddialarını reddederken, diğer grupları mezhep çıkarları yerine birlik ve ulusal çıkarlarına yönlendirmeye çalışıyor. Bu yüzden Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, önceki gece yaptığı konuşmada şöyle dedi. Ülkede hiçbir siyasi grup mecliste çoğunluğu kazandığını iddia edemez. Şimdiye kadar saygın ve makul insanların hiçbiri böyle bir iddiada bulunmadı. Bizler bugün bir takım yeni parlamenter fraksiyonlar, siyasi partiler, yeni bağımsız ve yeni temsilciler ile karşı karşıyayız. Belki Lübnan'ın ve ülke halkının maslahatı tam da yaşanan bu olaydır. Ve ne bu grubun ne de o grubun çoğunluğu elde edememesindedir. Aslında Seyit Hasan Nasrullah bu şekilde Lübnan toplumunda siyasi çoğunluğu ve çeşitliliğini bir kez daha vurgulamış oldu. Bir başka konu da Lübnan meclis seçim sonuçlarının direniş muhalifleri ve özellikle de muhalefet grupların mecliste çoğunluğu kazanmaları için büyük harcamalar yapan Arabistan ve Amerika için açık ve büyük bir yenilgi olmasıdır. Seyit Hasan Nasrullah önceki gece yaptığı konuşmada bu konuya da değindi. Nasrullah İran'ın Lübnan işlerine müdahalesini kınarken şunları dedi. Amerika Büyükelçisi'nin sandık merkezlerinde dolaştığını ve Amerika Büyükelçisi'nin bir liste verdiğini gördük. Ve Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin ki bizzat en aktif seçim kampanyacısıydı. Aslında Lübnan Hizbullah Genel Sekreterinin sürekli endişesi ülkenin karşı karşıya olduğu zorlu sorunların üstesinden gelmektir. Seyit Hasan Nasrullah, meclis seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla ihtilafların bir kenara bırakılması, seçim kampanyasına son verilmesi ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için sorunlara odaklanılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Nasrullah'ın krizler ancak işbirliği yoluyla ve düşmanlıklardan uzak çözülür. Öyleyse ortak noktalarımıza odaklanalım açıklamasını bu alanda değerlendirmek mümkün. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Ordubehş 1401 Hicri Kameri 18 Şevval 1443 ve Miladi 20 Mayıs 2022 Cuma. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 30 Ordubehş 1361'de İslam İnkılabı'nın önde gelen şahsiyetlerinden ve İran İslam Şura Meclisi'nin eski başkanı Ayetullah Haşimi Rafsanjani İslami Azad Üniversitesi'nin kurulması önerisinde bulundu. İslami Azad Üniversitesi'nin kurulması önerisi ilk defa İran'daki üniversiteler İslami toplumların tarafından ortaya atıldı ve ardından Ayetullah Rafsanjani'nin önerisine İktisat Konseyi'nde olumlu oy verildi. Nihayet üniversitenin kuruluş tüzüğünün tedvin edilmesinin ardından Ayetullah Rafsanjani Hicri Şems'i 1361'de kıldırdığı son cuma namazı hutbelerinde eğitim ile ilgili sorunları ileri sürerek hükümet için herhangi bir mali yükümlülüğü olmadan ve birçok sorunun çözümlenmesini sağlayacak ve kültürel inkılabın asıl amaçlarından hayata geçmesini temin edecek bir üniversitenin kurulması zaruretine vurgu yaptı. Nihayet İslami Azad Üniversitesi Hicri Şems'i 27 Hordağ tarihinde resmen faaliyetlerine başladı. ...189 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şevval 1254'te ünlü Müslüman alim ve fakih Mirza Hüseyin Nuri İran'ın kuzey kentlerinden Nur'da dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra hadis bilimi ve hadislerin toplanmasıyla ilgilenen Hüseyin Nuri kendi döneminin güçlü ve yetenekli muhaddislerinden sayılırdı. Bu yüzden de değerli kitapla kalem almaya başladı. ...88 yıl önce bugün 20 Mayıs 1934'te Yemen'le Arabistan arasında sınır ihtilaflardan dolayı yapılan savaşın bitmesi ardından Yemen yenildi ve Yemen lideri İmam Yahya ile Arabistan Kralı Abdülaziz arasında Taif Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Yemen, Necran ve Cizan ve Asir bölgelerini Arabistan'a devretti. Yemen, kuzey ve güney olarak ikiye bölündüğünde, Kuzey Yemen, Güney Yemen ile yaşadığı ihtilaf ve Suudi desteğini kazanması nedeniyle Suudi Arabistan'a bırakılan topraktan meselesini ciddiyetle takip etmedi. Ancak Yemen 1990'da yeniden birleştikten sonra petrol zengini Necran, Cizan ve Asir bölgeleri üzerinde Suudi Arabistan ile bir anlaşma çağrısında bulundu. Suudi Arabistan ülkedeki hakimiyetini ve etkisini sürdürmek için Nisan 2015'te Yemen'e saldırdı. ...516 yıl önce bugün 20 Mayıs 1506'da İtalya'da dünyaca ünlü denizci ve Amerika kıtasının kaşifi Kristof Kolomb hayata veda etti. 1492'de 3 gemiyle uzun mesafeli deniz yolculuğunu başlatan Kolomb, büyük zorlukların ardından Atlas Okyanusu'ndan geçmeyi başardı. Atlas Okyanusu'nun batısına yaptığı 4 yolculuğu sırasında Amerika kıtasındaki birçok bölgeyi keşfetti. ...216 yıl önce bugün 20 Mayıs 1806 yılında İngiliz filozof, ekonomist John Stuart Mill dünyaya geldi. Bir dönem İngiliz Avam Meclisi temsilcisi olan Mill, felsefede Auguste Comte'un düşüncelerine bağlıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum, 50+1 sisteminden vazgeçilemez.
Karar.
Dolar 16 lirayı zorluyor. Arka kapıdan satış yavaşladı, kur fırladı.
Cumhuriyet.
İktidarda Cahit Özkan rahatsızlığı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Yusuf Ziya Cömert, 18 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde ekonomi muhalefetten daha cevval başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eskiden daha mı çok yapılıyordu siyasi mizah? Bana öyle geliyor. Ecevit'in, Demirel'in, Özal'ın, hatta bazen siyasi liderlerin hepsinin birden mizah dergilerinde tatlı tatlı eleştirdiklerini iyi hatırlıyorum. Onlar da gülüp geçerlerdi kendilerinin konu olduğu nükteleri. Şimdi zor. Siyasi mizahın kökü kurudu kuruyacak. Muhalefetteki siyasetçilerle ilgili komik espriler yapabilirsiniz. Fazla sorun olmaz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Elbette bu da bir şeydir. Hiç yoktan daha iyidir. Fakat muhalefet üzerinden mizah işin kenarından dolaşmak sayılır. Tatlı su mizahı. İktidarı hicvetseniz ne olur? İktidardaki çok ciddi duruşlu, gergin, muktedir siyasetçileri, parti liderlerini, bakanları. Ya başınıza iş alırsınız ya da hiç iş alamazsınız. Geçim sıkıntısı çekersiniz. Geçenlerde Show TV Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hicvetti. Hatta ilan edildiği hafta yayımlanmayınca sansür dedikoduları çıktı. Neyse ki geçen hafta yayımlandı. Seyrettim. Mizah biraz da mübalağadır. Var mıydı güldür güldürün? Sekecinde mübalağa. Vardı ama fazla değil.
Gerçeği mübalağalı olan bir olguyu mizahlaştırmak için fazla mübalağa gerekmiyordur belki de. Yine de Nebati'nin kendisi hakkında yapılan mizahi eleştirileri müsamahayla karşılaması güzel. Güldür Güldür'ün mizaha konu yapmak için bakan Nebati'yi tercih etmesi bir açıdan isabetli. Nurettin Nebati, Sekiç'te de vurgulandığı gibi pozitif bir siyasetçi. Bedbin değil, iyimser. Gergin değil, oldukça rahat fakat ekonomi gibi karmaşık, girdisi çıktısı çok, karışanı çok, üstelik oldukça da azgın bir meseleyle baş etmek için pozitif olmak yetmez. İyi bir insan olmak sorunları çözmek için gereklidir mutlaka ama yeterli değildir, fazlası lazım. Başka unsurlar tamam olsa, mesela arka planda işleri ehline tevdi eden ve sorunu ekonominin gerçeklerine uygun olarak çözmeye niyetli bir siyasi irade, ehil bir uzman ekip. Ama gerçekten uzman, rüzgara göre yön değiştiren uzmanlık kapasitesini yanlışları tasdik ve izaha tahsis eden bir ekip değil. Kaldı ki bu konudaki kabiliyetleri de şüpheli. Henüz hiçbiri faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisini izah edemedim. Arka planda bu irade, bu uzmanlık mevcut değilse tek başına bakan ne yapsın? Yani ekonomideki sorunumuz bir bakan sorunu değil, bir bilgi ve bir irade sorunu. Bizim siyasetçilerimiz anlasalar bile anlamamazlıktan geliyorlar ama bir hukuk sorunu. Bunlar yerli yerinde olmayınca sorunun kaynağına yönelmek yerine sağa sola saparsın. Enflasyon %70'i aştığında ne yapmamız gerekir? Suçu mağazalarda etiketleri değiştiren çocuklara mı yükleriz? Faizi tutuyorsun, döviz zıplıyor, sonra bakıyorsun aslında faizi de tutamamışsın. Kur garantili mevduat diyorsun, kur garantili mevduat arkadan dolanıyor, yeni bir sorun olarak zuhur ediyor. Enflasyon hele bizimkiler için tam bir muamma. Büyü gibi bir şey, bana mı öyle geliyor? Sanki muhalefetin toplamından daha cevval, daha bahşedilmez.
Tahran Radyosu.
Cefer İlhan 18 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Yargı ile siyasete sindirme oyunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hak ihlaline uğradıkları Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile tescil edilen muhalefete mensup milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklanmalarında açığa çıktığı gibi siyaset yargı eliyle hizaya getirilip tasfiye edilmek isteniyor. Bu hususta AKP kurucusu eski Adalet Bakanı Arınç'ın en son Kaftancıoğlu kararına tepkiyle yasama ve yürütmenin yanında üçüncü erk olarak yer alan yargının en temel görevi hiçbir tesir altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık prensibiyle milletimizin vicdan terazisine uygun kararlara imza atarak adaleti hayata geçirmektir açıklaması ve dünün mağdurlarının mağdur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır. Yakınlaması dikkat çekici diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu açıdan özellikle tek kişilik yönetimde göz göre göre tevessül edilen hukuku katleden bariz çifte standartlara dikkat çekip hukukun esaslarının başında gelen düşünce ve ifade hürriyetini nazara verip bu mesajlar suç olsa savcılarımız 2013'te bir soruşturma açardı. Onca yıl sonra dava açılıp ceza verilmesine nasıl bakmak lazım? Eleştirisi bu tür davaların iç yüzünü ele vermekte. Aslında Milli Eğitim eski bakanı Hüseyin Çelik'in Türk siyasi tarihi siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesine ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman ve çabaların hep ters teptiğini göstermiştir.
ve Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında olduğum, ancak son karar çok yanlış olmuştur paylaşımı haksızlığa ve hukuksuzluğa tavrın esas ölçüsünü veriyor. Trollerden gelen tepkiler üzerine sonradan silse de AKP-MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. Bizden dediğin kadroların kimden olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik ne çok şey anlatıyor. Tweet'i siyasi iktidarın bitişinin örtülü ikrarı oluyor. Keza Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğu analiziyle, Davutoğlu'nun yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalmak uğruna ayarını bozdukları yargı kantarıyla demokratik siyasete gözdağı vererek seçim sürecini etkilemek tespiti silse de silseyi su yüzüne çıkarıyor. Yine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ifadesiyle yargının siyasi kararların odağı haline getirilerek adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullanıldığını ortaya koyuyor. Ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in dünün mağdurlarının bugün mağdur olduğu bu ucube sistemde bu vesayetin Türkiye'yi daha fazla taşıyamayacağı bir defa daha teyit edilirken, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın Türkiye'yi gücü eline geçirenin muhaliflerinin celladı olduğu çıkmaz sokakta başından sonuna siyasetin direktifiyle işleyen yargı sürecinin vahametini deşifre ediliyor.
Esfender Korkmaz 18 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde cari açan yükünü çocuklarımız çekecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mart ayında cari açık aylık 5 milyar 554 milyon dolar, dış ticaret açığı da 6 milyar 342 milyon dolar oldu. Öteden beri Türkiye'nin yumuşak karnı döviz sorunudur. Döviz sorununu yaratan da cari açıktır. Çünkü bizde cari açık dış borca yansıyor. Cari açık iki türlü finanse edilir. Birisi doğrudan yabancı yatırım sermayesi, diğeri de dış borçlanmadır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'nin 2022 toplam cari açığının 60 milyar dolar olacağına bakarsak 5 milyar dolarlık gayrimenkul satışının bir önemi olmuyor. Bu nedenledir ki Türkiye'nin dış borç stoku sürekli artıyor ve GSYH'nın %60'ına yükseldi. Daha da önemlisi, Türkiye dünyada en yüksek faizle borçlanan ülkedir. Bunun nedeni ülke riskinin yüksek olmasıdır. Türkiye'nin 5 yıllık tahvillerinde sigorta risk primi 700 baz puanla yükseldi. Demek ki kamu veya özel sektör olarak biz en az %9 faizle dış borç alabileceğiz. Öte yandan cari açık kaynak ve servet kaybı demektir. 2003 yılında Mart 2022 sonuna kadar geçen 19 sene 3 aylık sürede Türkiye 644,1 milyar dolar cari açık verdi. Bu kadar kayıp veren hiçbir ekonomide ekonomi istikrar tutmaz. Neredeyse bu rakam Türkiye'nin bir yıllık GSYH'sına eşittir. AKP'nin ilk dönemlerinde büyüme varsa cari açık kabul edilebilir şeklinde yorumlar vardı. Başkanlık sisteminden önce Türkiye dünya ortalaması kadar büyüdü. Ancak Çin daha da yüksek oranda büyüdü, fakat cari fazla vererek büyüdü. 2003 ile 2018 arasında yüksek büyüme yıllarında cari açık da arttı. 2018 ve sonrasında büyüme ve cari açık arasında ilişki zayıfladı. 2020'de büyüme düşük kaldı, cari açık düşmedi. 2021 senesinde büyüme yüksek oldu, fakat cari açık tersini azaldı. 2022'de büyüme düşecek, fakat cari açık artıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı Rahman suresinin 62 ila 69. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Bu iki cennetten başka bir cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Allahümme inni أسألك باسمك يا الله سبحانك يا لا إله إلا سبحانك سبحانك الغفور خلصنا من النار.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen programımızda Allah'ın dindar kullarının kıyametteki mükafatından söz ettik. Bu ayetlerde Allah evliyalarının cennetinden daha alt seviyede olan ve müminler ister cin ister insanın girebileceği başka cennetlere değiniyor. Bu ayetlerde cennet bahçelerinin bazı özelliklerine değiniliyor. Örneğin bu bahçeler çok taze, yemyeşil ve bereketlidirler. Bu bahçelerde kaynaklar veya şelaleler olan bol su yer altından veya dağlardan kaynayarak ağaçlar arasından akıyor. Ayrıca bu bahçelerin çeşitli meyve ağaçları, cennet ehline çeşitli meyveleri sunuyorlar. Tabii ki meyveler arasında hurma ve narın sahip olduğu önemi nedeniyle özellikle onlara değinilmiştir. Bu dünyada da bu iki meyvenin birçok tedavi ve besleyici özellikleri vardır. Ve cennetin dört mevsimli olduğunu gösteriyor. Zira hurma sıcak bölgelerde yetişirken, nar ise daha ılıman bölgelerde yetişir. Dünyada bu kadar yararlı olan meyvelerin cennette ne kadar yararlı olabileceğini kim bilebilir? Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Cennet ağaçları her zaman yeşil, taze ve verimlidir. Yemyeşil ormanlar ve şelaleler gibi doğal manzaraların, suyla dolu pınarların ve rengarenk meyveli verimli ağaçların keyfini çıkarmak cennet nimetlerinden bir köşedir. Bu dünyada ilahi nimetleri tekzip etmek ve değerini bilmemek ise insanı ahirette ilahi nimetlerden mahrum bırakır.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
Şimdi hep birlikte Rahman suresinin 70 ila 78. ayetlerin tilavetini can kula ile dinliyoruz.
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
Allahümme salli ala Muhammedin.
Mübarek Rahman suresinin sona erdiği bu ayetler, önceki ayetlerin devamında cennetteki diğer ilahi nimetleri beyan ediyor. Dünyada ilahi nimetlerden biri, Allah'ın insanın ruhuna huzur veren ve cinsel duygularını doğru ve helal yollardan tatmin eden eştir. Fakat bazıları bu dünyada bu duygu ve isteği haram yollarla tatmin ederek sapkınlığa düşüyorlar. Bazıları da aşırı yola gider ve kendi açısından evlenmenin doğru olmadığını sayıyorlar. Onlar evlenmeyerek başka bir şekilde sapkınlığa düşüyorlar. Bu ayetler ise cennet ehlinin çok geniş ve çeşitli halı ve kumaşlarla süslenmiş yerlerde iyi, güzel ve ahlaklı eşlerden yararlanacaklarını belirtiyor. Bu eşler ya cennet ehlinin kendi cinslerinden veya insan ve cin şeklinde melekler olduğu, güzel davranış ve konuşmaları ile cennet ehlinin munisleri olduğu belirtiliyor. Bu güzel kadınların özelliklerinden biri onların daha önce kimseyle ilişkileri olmamasıdır. Onlar sadece eşlerine aittirler, başkalarının gözlerinden gizli ve onlardan uzaktadırlar. Mübarek Rahman suresinin birinci bölümü dünyevi ve ikinci bölümü ise uhrevi nimetlerden söz ediyor. Bu ayetteki surelerde sürekli insanlar ve cinlerden hangi nimetleri inkar ettikleri ve neden bu nimetleri uygulamada şükretmek sorumluluğu taşımadıkları soruluyor. Hiç şüphesiz bu nimetler rahmet ve bereket kaynağı olan Allah tarafından nazil olmuştur. Celal ve büyüklük sahibi olan fakat aynı zamanda kendi kullarına saygı duyan bir Allah. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. İnsanın içgüdüleri kıyamette de dünyevi içgüdüleridir. Fakat cennette onun içgüdüleri en iyi şekilde karşılanır. Cennetteki eşler hem güzeller ve hem deruni iffete sahipler ve hem onların başkalarından koruyan giyim kuşamları vardır. Evrenin yüce Allah'ı izzet ve azamet sahibi olmasına rağmen rahmet ve merhametin de tecellisidir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu edersiniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada, mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Bu bağlamda insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Bir önceki bölümde özel ve tayin edilmiş bir temsilcinin bulunmadığı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Gaybet-i Kübra döneminde dini yayılması, insanların inançlarının sağlamlaştırılması ve dini sorunların çözülmesinin takva, adalet ve fazilete sahip alimlere emanet edildiğini söylemiştik. Bu alimler kamu vekilleri olarak adlandırılmıştır. Bu kimselerin görevi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz ve onun haliflerinin rehberliğinde ve bu öğretilerden yola çıkarak halkın ve toplumun ihtiyaç duyduğu dini kuralları bulmaktır. Uzun yıllar İslami ilimlerin çeşitli sahalarında tahsil ve ihtisas yapmış bu tür kişilere müçtehit veya fakih denir.
Zaman içerisinde insanoğlunun yaşayış biçiminde değişiklikler, siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yaşamasıyla ve bilimin ilerlemesi sonucu ortaya çıkar ve yeni şartlar ve ihtiyaçlarla karşı karşıya kalındığından dolayı müçtehitler veya fakihler bu yeni koşullar ve olgular hakkında İslam'ın hükümlerini bulmaları gerekir. Bunları İslam ilminin iki ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve hadisten bulup insanlara sunmaları gerekir.
Resulullah Efendimizin sevgili torunu İmam Rıza Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmakta. Size esasları açıklamak bizim görevimiz. Bu açıklamalardan yararlanmak ve feyiz almak ise sizin göreviniz. İmam Rıza Aleyhisselam fakihlerin konumunu İsrailoğullarının peygamberlerinden durumu gibi gördüler. Böylece sahibu zamanın gaybetinde insanlar İslami ilim ve şeriat hükümlerini edinmekten mahrum kalmazlar ve müçtehitler her devrin değişim ve ihtiyaçları ile birlikte değişimlerle ilgili soruları cevaplarlar. Böylesine dinamik ve kararlı bir şekilde insanlar İmam Zaman Aleyhisselam'a erişimleri bulunmasa da Allah'ın dinini ve onun değerli öğretilerini korumaya çalışan, İslam'ın ve Müslümanlık yolundan sapmadan alimlerden yararlanırlar.
Şimdi de müçtehitler ve fakihlerin İslam'ı yayma, fetvalar ve dinle ilgili diğer meselelerin cevaplarını yayınlama yetkisinin ne derece olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Kur'an ayetleri, akli sebepler ve masum ehl-i beyt imamlarının rivayetlerine göre müçtehit, Hazreti Mehdi aleyhisselam temsilcileri olarak fakihler çeşitli sorumluluklarını yerine getirmek için hükümetten sorumlu olmalıdır. İslam toplumunun velayeti onların elinde olmalı ki bu durumdaki fakihe veli-i fakih denir. Diğer bir ifade ile velayeti fakih, fakihin Hazreti Mehdi aleyhisselam adına ve gaybeti döneminde onun yerine hükmetmesi demektir.
Akıl açısından insanları refaha ve esenliğe yönlendirmek fitneye, zulme ve ayrımcılığa karşı uyarmak için devletin başında salih ve dürüst bir insanın olması gerekir. Mevcut durumda böyle bir insan, dindar ve adil bir İslam araştırmacısından başka birisi olamaz. Öte yandan İmam Zaman Aleyhisselam'ın temsilcilerinin bazı sorumlulukları egemenlik yetkisi olmaksızın yerine getirilemeyeceğinden ya da yerine getirilirken hükümetten engellerle karşılaşacağından dolayı bu yönetimi elinde bulundurması şarttır. Bu bağlamda insanlar arasında hükmetmek ve hakemlik yapmak, ilahi sınırları ve kanunları uygulamak, insanların dini vergilerini toplamak ve harcamak, hac işlerine yürütmek, cuma namazını devlet müdahalesi olmaksızın kılmak, zulme karşı savaşmak ve Müslümanlar üzerinde yabancı hakimiyetini reddetme ve benzeri konular önem taşıyan hususlardır.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuyu başka bir açıdan açıklamış ve şöyle buyurmuştur. Hiç sapmayan saf İslam dini son semavi din olması itibariyle kıyamet gününe dek devam edecek din olması toplumu ve hükümeti yönetme dini olduğundan dolayı bu yüzden İslami toplumun tüm kesimleri veli-i emr, hakim ve lidere kaçınılmaz bir şekilde ihtiyaçları vardır. Bu şekilde İslam ümmeti İslam düşmanlarından korunur. Böyle bir lider İslami toplumu koruyacak, adaleti sağlayacak, zayıflara karşı zulmetmeyi engelleyecek, kültürel, siyasi ve sosyal gelişim ve filizlenme zeminini hazırlayacak.
İslam dinine göre İmam Zaman Aleyhisselam'ın gelen temsilcisinin İslam toplumundan sorumlu olması gereklidir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, İslam'ın yönetimde kanun koyucu yalnızca Allah'tır ve Allah Resulü ve onun halifleri bu mükemmel ve saadet getiren kanunların uygulayıcılarıdır. Dolayısıyla insanların onlara uyması gerekir. Nisa suresinin 59. ayetinde okuduğumuz gibi, ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün emrine ve sizden olan velilerinize itaat edin. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu valiler benim haliflerim ve benden sonraki Müslüman liderlerdir diye buyurmuştur.
Allah Resulü bu açıklamasının ardından Hazreti Ali aleyhisselamdan başlayarak Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar 12 Ehl-i Beyt imamın adını tek tek sırasına göre söyledi. Ama son imamın gaybetinden sonra ilahi emirlerin yerine getirilmesi duracak mı sorusu akla gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Allah Resulü'nün 8. halefi İmam Rıza aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuştur. Allah'ın insanların ihtiyaç duyduğu kaideleri ve kanunları tayin etmiş olması ancak kanun uygulayıcısı tayin etmemiş olması mümkün değildir. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinde ilahi kanunları uygulama görevinin genel vekillerinin sorumluluğunda olduğu sonucuna varılabilir. Zira imam uzun süreli gaybetinde insanları rivayet edenlere ve din alimlerine uymaya çağırmış ve şöyle buyurmuştur. Onlar benim size bıraktığım hüccetlerim ve ben de onlara inen ilahi hüccetim.
Tahran Radyosu.
Onu Anton olmamalıdır ki veli-i fakihin itibar ve statü bakımından masum ehl-i beytlere hiçbir şekilde eşit değildir. Ancak son ilahi halefin olmayışı nedeniyle görevlerine elinden geldiğince yapmaya çalışır. Velayet-i fakih teorisine tekrar yaşatan İmam Hümeyni bu hususta şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz ve ehl-i beytin sahip olduğu velayetin gaybet sonrasında adi bir fakihe geçeceğinden söz edildiği zaman kimse fakihlerin de aynı konuma sahip oldukları yanılgısına düşmesin. Çünkü burada makamdan söz edilmiyor. Sözümüz görevi yerine getirmekle ilgili. Bu yüzden veli-i fakih mümkün olduğu derece gaybette bulunan imamın görevlerini yerine getirmek adına ilim, takva, adalet ve tedbir gibi şartlara ve özelliklere sahip olmalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslami topluma hüküm sürecek veli-i fakih için bu özelliklerin gerekliliğiyle ilgili şöyle buyurmaktadır. İlim, takva ve dirayet, velayet-i fakihin temel gerekli bileşenleridir. Çünkü ilim, farkındalığa, takva, cesarete, dirayet de maslahatları ve ülke ve milletin çıkarlarını görmeye yol açar. Aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kamu temsilcisi İslami hakimiyet elinde bulundurmak ve ağır bir sorumluluk olan velayet-i fakih sorumluluğunu üstlenmek için halkın da oyları ve desteğine ihtiyacı vardır. Nitekim İmam Hümeyni de halkın büyük desteğiyle veli-i fakih oldu. Bu yüzden halkın veli-i fakihi desteklemesi ve veli-i fakih de uygulama gücü elde eder ve manevi meşruiyet kazanır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenler onu İslam dinine tüm dünyada kusursuz ve eksiksiz bir şekilde uygulayan biri olarak görürler. Bu nedenle dualarında şöyle derler.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adhhir Allahumma lana veliyyek ve abne bint nebiyyek al-musamma bismi rasulek hatta la yazhar bi şey'in min al-batil illa mazzaka ve yuhakkal hakka ve yuhakkika واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين
اللهم Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı mağdurların sığınağı olarak belirle. Senden başka yardımcıları olmayanlar için onu yardımcı olarak kıl. Onu yeryüzünde kalmış ancak unutulan ilahi hükümlerin uygulayıcısı kıl. Dininden geri kalan emareleri ve Allah Resulü'nün sünnetlerinin sağlamlaştırıcı olarak kıl. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi tüm dünyanın gıda kıtlığından etkilendiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in gıda güvensizliği sorunlarını çözme çabalarını desteklediğini belirtti. İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konsey Sekreteri, İran'ın serbest ve özel ekonomik bölgelerine 163 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslam devrimi dünyaya dini demokrasiyi tanıttığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı, İsveç İran vatandaşı Hamid Nuri'yi rehin aldı açıklamasında bulundu. Tüm General Rahim Safavi, Amerika nükleer anlaşmayı kabul edecek, dedi. Türkmenistan İran Büyükelçisi, Mahtum Kulu'nun şiirleri dünya edebiyatının altın hazinesine girdiğini belirtti. Finlandiya ve İsveç'ten Ankara'ya NATO mesajı, Türkiye'nin endişelerini gidereceğiz. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.